Ayrım 3.
Laşer yani cinsel hazlar artık çok uzaklarda kalan güzel anılardır ancak. Kitaplara gelince ömrümü okumakla geçirdiğim, büyüteçler yardımıyla hala hep okuduğum halde, değil bütün kitapları, istediklerimin yarısının yarısını bile hala okuyamadım. Okuyamadıklarım arasında öyle önemli kitaplar var ki, gözüm arkada kalacak o hiç inanmadığım öteki dünyaya gidince. Bana kalırsa en keyifli okuma güzel bir bahçede, iki ağaç arasında kurulmuş bir hamakta sallana sallana okumaktır. Üçüncü bir ağaca bağladığınız ipi ara sıra çekerseniz, okurken sürekli sallanabilirsiniz. Bundan daha da güzeli bir teknede deniz sizi sallarken okumaktır. 2. Deniz tutkusu. Küçük mutluluklarımın en büyüğü olan deniz tutkum çok küçükken başladı. İyi yüzen annem Şefika, bir bebeğin korkmazsa boğulmayacağını bilirdi. Çünkü bebelerin doğal ortamı sudur. Ceninler su içinde yaşarlar 9 ay. Bir dergide tüy gibi saçları kafalarına yapışmış, yüzleri gözleri ıslak, keyifle yüzen 6-7 aylık bebeklerin fotoğraflarını görmüştüm. Onları korkutan su değil, suyun soğukluğuymuş meğer. Eğer su beden ısısındaysa bütün canlılar gibi onlar da rahat rahat yüzerlermiş. Her beden suyun üstünde kalabildiğine göre insanın boğulmasının nedeni su değil korkudur. Korkuya kapılıp 5 karış suda çırpına çırpına boğulanlar vardır. Korkmadığımı bilen annem beni kucağına alır suyun üstünde bırakırdı. Daha sonraları 2-3 yaşındayken sandaldan eğilip beni denize koyardı. Gözünü benden hiç ayırmadan "Gel Mina, gel" derdi bana. Ben de köpekleme yüzerek sandalın peşinden giderdim. Annem klasik stilde kurbağalama yüzdüğünden büyüyünce benim kulaç atarak yüzmemi hiç beğenmedi. Şefika beğensin beğenmesin iyi bir yüzücüydüm gençliğimde. Bir Eylül günü okullar yeni açılmışken kaçmış Moda plajında yüzüyordum. Sudan çıkar çıkmaz tanımadığım iri yarı bir delikanlı yanıma geldi. "Fahri Bey seni istiyor, hemen gel" dedi. "Ben Fahri Bey de kim oluyor? Ona neden gidecekmişim?" diye terslendim. Ama delikanlı beni kolumdan tuttuğu gibi biraz ötede olan Fahri Bey'e sürükledi. Fahri Bey o sıralarda ünlü bir deniz kulübünün kaptanıymış. Öyle sert, öyle gözü pek bir adammış ki lakabı Yedi Bela Fahri'ymiş. 40'ında yakışıklı bir adamdı. Benim yüzmemi beğenmiş, beni yetiştirecekmiş. Buna öyle sevindim ki hemen çantama koştum, bir sigara alıp yaktım. "O ne, yoksa sen sigara mı içiyorsun?" dedi Yedi Bela. "Evet, içiyorum" dedim. "İçmeyeceksin işte o kadar" diye bağırdı. Ben içeceğim diye direnince de sigara içen birini yetiştirmek için bir tek dakikasını bile boşuna harcamayacağını söyledi. Küfrede de uzaklaştı. Yedi Bela'nın yerden göğe kadar hakkı vardı elbette. Onun sözünü dinleseydim keşke. Hem sigaradan kurtulur hem de belki yüzme şampiyonu olurdum gençliğimde. 5-6 yaşındayken Büyükada'da yat kulübüne bitişik büyük bir konakta oturan İtalyan kökenli bir aile vardı. Ailenin kızıl saçlı, çilli ve yakışıklı büyük oğlu beni çok sever, çok şımartırdı. Ondan hoşlanmamın başlıca nedeni beni sırtına alıp ta uzaklara açılmasıydı. Ata biner gibi sırtına oturur, düşmemek için suda koyulaşan kızıl saçlarına sıkı sıkı yapışırdım. Delikanlının adını çoktan unuttum da sırtındaki çiller hala gözümün önünde. Çocukluğumda deniz hep düşlerime girerdi. Hazreti İsa gibi dalgaların üstünde yürürdüm kimi zaman. Kimi zaman eğersiz dizginsiz bir ata biner, atı 4 nala denize sürerdim. Şimdi düşünüyorum da erotik bir yanı olan bu çocukluk düşümün nedeni çilli delikanlının sırtına binmemdi belki de. Zaten çocukluk arkadaşım Fu Celal'e bakılacak olursa, kadınların erotojen bölgesi bütün bedenlerine yayıldığı için sular tarafından okşanmak üzere denize girmeye bayılırlarmış. Bebekliğimden beri denizle haşır neşir olduğum halde denizde ya da deniz kıyılarında gördüklerim her zaman hayret uyandırır bende. Örneğin kirlenen boğaz yüzülemeyecek hale gelmeden önce sularda çok büyük deniz anaları ortaya çıkmıştı. Bunlar varlıklı ama zevksiz burjuvaların salonlarındaki mor ipekten yapılmış o koskocaman püsküllü sakil abajurlara benziyorlardı tıpkı. insana değince de asit gibi yakıyorlardı. Ne var ki genellikle denizlerde görünenler bu dev anaları gibi çirkin değil, güzeldir çoğu zaman. Bir defasında hava yeni kararmışken büyük mavi bir yıldızın suya yansıdığını görmüştüm. Bir yıldız değil, ancak batan ay böylesine belirgin gümüş bir iz bırakabilirdi suların üstünde. Hayran kaldım. Turgut Reis'ten Akyarlara doğru giderken fener denilen geniş bir kumsal vardır. İçinde camın ana maddesi silisyum bulunduğundan kumsallar her zaman biraz ışıldar güneşin altında. Ama bu kumsal başka türlü ışıldıyordu. Oraya ilk gidişimde elime bir avuç kum alınca hayretlere düştüm. Hiçbir deniz kıyısında görmemiştim böyle bir şey. Kum cam kırıntılarıyla doluydu. Doğanın bize sunduğu küçük bir mucize saydım bu camlı kumu. Anlaşılan deniz aşkı konusunda bana çeken torunum Yunus, küçükken onu zorla sudan çıkarınca, "Nene, bırak da suyu bir defa daha öpeyim," der, tuzlu suları içmek isterdi. Ben de çocukluğumda aynı şeyi yapardım herhalde. Her koşul altında denizi sevdim. Ilık suları da, buz gibi suları da. Denize girmek beni bütün sıkıntılarımdan arındırır, dertlerimi alıp yok eder, hastalıklarımı iyileştirir. Ağır bronşitlerle denize girdim, öksürüğüm azaldı. Yüksek ateşle denize girdim, ateşim düştü. Şu sırada 82 yaşındayken ve 4 kaburga kemiğim kırıkken, havalar biraz ısınınca denize gireceğim günleri özlemle bekliyorum. Eminim ki 6 aydır birbirlerine yapışamayan kaburga kemiklerim hemen kavuşacaklar. Bu acıklı durumdan, yani kırık kemikli bir ihtiyar olmaktan kurtulacağım. Hava kapalıyken de denize girerim. Hele yağmur altında yüzmek büyük bir keyiftir benim için. Zaten yağmura özel bir düşkünlüğüm vardır. Gökyüzünden yeryüzüne suların damlamasını doğal bir şey değil de şaşılacak bir mucize saydım öteden beri. Kar yağınca da aynı hayranlığı duyarım. Eskiden yağmur ya da kar yağınca sokaklara fırlardım hemen. Şimdi pencereme oturup seyrediyorum bunları. Üstelik yağmura ve kara duyduğum aşka yoğun bir suçluluk duygusu da karışıyor. Çünkü ben damı akmayan sıcak evimden seyrediyorum bunları. Ama gecekondularda barınan fakir fukara yağmurun da karın da sadece kahrını çekiyor. Denize girmek tutkusu deyince çok garip bir olay gelir aklıma. Kadıköy iskelesinde vapurdan çıkmış evime gidiyordum. Hava kararmak üzereydi, lapa lapa kar yağıyordu. Mühürdardan Moda'ya kadar uzanan o güzel gezi yolu yapılmamıştı henüz. Yola hemen bitişik, çakıl taşlı daracık bir kıyı şeridi vardı sadece. İskeleyi geçip yolda yürürken bir de baktım ki suda biri var. Bu karda kışta denize girenin intihar etmek istediğini sandım ilkin. Yoldan atladım, çakıl taşlarının üstünde koştum, hemen geri dön diye bağırdım sudakine. Ancak 9-10 yaşlarında bir oğlan görünce allak bullak oldum. Giysilerini katlamış, çakıl taşlarının üstüne koymuş, donuyla suya girmişti. Ben hemen çık diye bağırınca çocuk korktu, sudan çıkıp eşyalarını kaptı, kaçmak istedi. Sıska bedeni buz tutmuş, zangır zangır titreyen oğlanı zorla tuttum. Kaşkolumla onu biraz kurutmaya çalıştım. Bir yandan da "Anan nerede, baban nerede, nerede oturuyorsun? Seni taksiyle evine götüreyim," diyordum. Ama çocuk elimden kurtuldu, koşarak kayboldu karanlıklarda. Neredeyse 30 yıl önce oldu bu acayip olay. Ama kara gözlü, kara saçlı çocuk hala aklımdan çıkmıyor. Yüzmeyi benim kadar sevse de hava kararmış, lapa lapa kar yağarken acaba neden suya girmişti? Bilinçsiz bir intihar mıydı bu yaptığı, yoksa deli miydi? O buz gibi sulara girdikten sonra zatürre falan olup ölmüş müydü acaba? Ölmemişse şimdi 40'ında olmalıydı. Acaba nasıl gelişmişti, ne iş yapıyordu? Yanıtsız kalacak bu sorular bugün bile kafamı kurcalamakta. O çocuk belki ölmüştür ama kendim o buz gibi sulara 80'imde bile girseydim gene de ölmezdim gibi geliyor bana. Çünkü denizin içinde ya da üstündeyken kendimi resmen ölümsüz hissederim. Karada her an ölebilirim. Bir otomobilin altında kalıp doğru öteki dünyayı boylamadığımı hala şaşıyorum. Neden derseniz doğma büyüme bir kentli gibi değil, şaşkın bir köylü karısı gibi yürürüm sokaklarda. Bir defasında karşıdan karşıya geçerken bir otobüsün arkasından çıkıverip bir taksinin önünde buldum kendimi. Taksi saniyesinde durmasaydı ezilip gitmiştim. Delikanlı şoför penceresini indirdi, ana avrat küfretti bana. Elimi kaldırıp ne dersen hakkım var dedim. Genç şoför çok terbiyeliymiş aslında. Çünkü ben özür dileyince ah teyze ben sana nasıl söyledim o lafları diye paralanmaya başladı. Onu bağışlamam için beni arabasına bindirip ille gezdirmek istedi. Karada ölmek çok kolay ama denizde asla ölmem. Belki bu sarsılmaz inancım yüzünden denizdeyken geçirdiğim iki rahatsızlığı da kolayca atlattım. Birincisinde Heybeli plajından suya girmiş, Kaşık Adası'na yüzmüştüm. Dönüşte korkunç bir kramp girdi sol tarafıma. Ben kramp olayını acemi yüzücülerin bir uydurması sanırdım. Öyle değilmiş meğer. El parmaklarımdan tutun da ayak parmaklarıma kadar bedenimin bütün sol tarafı hem felce uğramış gibiydi hem de korkunç bir sancı içindeydi. Sırt üstü yatıp dinlenirsem geçer diye düşündüm. Ama o dayanılmaz ağrının geçtiği filan yoktu. Suda çırpınıyor, kıvranıyordum. Acaba hangisi daha yakın diye Kaşık Adası'na ve Heybeli'ye baktım. İkisinin tam ortasındaydım. Beni alacak bir sandal çıkar umuduyla Heybeli'ye yöneldim. Yüzmek için gereken hareketleri yapmamın yolu yoktu. Sağlam kalan sağ elimi suya şapşap vurabiliyordum ancak. Altımdan kocaman yunus balıkları geçiyordu. 2-3 saatte Heybeli'ye varabildim. Kıyıya çıkınca bitik bir haldeydim. Ama boğulma olasılığı hiç aklıma gelmemişti gene de. İkinci olayda çok iyi bir yüzücü olan arkadaşım Doktor Fikret Ürgüp'le Kınalı Ada açıklarında yüzüyorduk. Birdenbire sanki bir şiş sokulmuş gibi korkunç bir ağrı girdi sağ gözüme. Fikret bir balık gözümü soktu diye bağırdım. Fikret saçmalama diye yüzmeye devam etti. Yüzümde müthiş bir zonklama ile kumsala döndüm. Beni görenler dehşete düştüler. İki gözümde birer kan çanağına dönmüştü. Yüzümde saatlerce yumruklanmışçasına çürümüş mosmor kesilmişti. Denizden çıkan Fikret yanıma gelince inanmadın ama işte görüyorsun balık soktu diye söylendim. Fikret yüzümü dikkatle inceledikten sonra hayır balık falan sokmamış vagatoni dedi. Vagatoninin ne olduğunu açıkladı ama pek anlayamadım. Bunun çaresinin ne olduğunu sorduğumda sinir sistemimin gevşemesi gerektiğini söyledi. Peki nasıl gevşeyecek sinir sistemim diye sordum. Fikret şimdi görürsün demekle yetindi. Giyindik. Kınalı'da Ermeni şivesiyle jarden yani bahçe denilen kır gazinosuna gittik. Fikret uğradığımız manavdan 1 kilo şeftali almıştı. Ağaçların gölgesinde oturunca önümüze bir büyük şişe rakı getirildi. Benim o saatte, o öğle sıcağında, o sancıyla içmeye hiç niyetim yoktu. Ama Fikret tepeden tırnağa hekim kesili vermişti. Önüme bir bardak rakı sürdü. Vagatoninin tek çaresi budur, iç diye emretti. Benim öteden beri saygım vardır tıp bilimine. Hem dahiliye hem de psikiyatride iki uzmanlığı olan arkadaşım Fikret'e güvenmeyeceğim de kime güveneceğim? Şeftalileri meze ederek rakıyı içtik. Biraz sonra zonklama geçti. Akşamleyin gözlerim kan çanağı olmaktan çıktı, yüzüm normal rengine geldi. Fikret'in teşhisinin de tedavisinin de %100 doğru olduğu anlaşıldı böylece. Deniz tutkuma bağlı iki isteğim oldu ömrüm boyunca. Ne yazık ki ikisi de gerçekleşemedi. Birincisi bir teknem olmasıydı. Ne han istedim ne apartman ama o tekneyi şiddetle istedim. Tıpkı büyük bir ütüye benzeyen Mercedes otomobiller gibi varlıklıların toplumsal statüsünün bir belirtisi haline gelen, o direksiz, yelkensiz, sadece motorla işleyen lüks yatlara hiç mi hiç benzemeyecekti benim teknem. 9-10 metre boyunda bir tirhandil olacaktı. Bodrum'da herkes H harfine atlayarak tirhandil der bu tip teknelere. Oysa doğrusu Cevat Şakir'in dediği gibi tirhandildir. Emekli olur olmaz Nisan başında kimi zaman 2-3 dostla, kimi zaman yalnız tirhandilime binip oradan oraya yelken açacak, Türkiye'nin denizlerinde cirit atacaktım 7 ay. Ancak Ekim sonunda karaya çıkacaktım. O küçük tekneyi alacak kadar, alabilsem bile bakımını sağlayacak kadar param olmadığından bu düşüm bir gerçeğe dönüşemedi hiçbir zaman. Vaniköy'de otururken geceliğin boğazdan geçen şilepler beni büyülerdi. Nereden geliyorlar, nereye gidiyorlardı böyle? Kimi zaman kocaman bir davulun sesini çıkartırlardı karanlıkta. Bu dramatik davul sesinin gizemini yıllarca sonra öğrendim. Yükleri hafifleyince suya havadan çarpan pervanelerinden çıkarmış bu davul sesi. İşte ikinci düşüm, bu gemilere benzeyen bir şileple uzun bir yolculuğa çıkmaktı. Lüks bir oteli andıran büyük bir yolcu gemisiyle değil, ya hiç yolcu almayan ya da ancak 3-4 yolcu alan küçük bir şileple. O koskoca transatlantiklerde 6 katlı bir apartmanın en üst katındaymış kadar uzaksınızdır denizden. Oysa küçük bir şilepte yakın bir ilişki kurarsınız sularla. Öyle yakın bir ilişki ki suyun şıpırtısını duyarsınız. Elinizi aşağıya sarkıtsanız parmaklarınız ıslanacaktır neredeyse. Her bir yanı sıkı sıkı kapalı kutular gibi o iskeleden bu iskeleye seken deniz otobüslerinden hiç hoşlanmamamın nedeni de denizle ilişkilerini kesmiş olmalarıdır. Bir kez bindim o kapalı kutuya, klostrofobiye kapılacaktım az kalsın. Oysa o güzelim eski şehir hatları vapurlarına binince açık havada oturabilir, bir sigara yakıp çevrenize bakabilir, denizi görür, denizi duyarsınız. Deniz otobüslerinden yararlananlar vakit kaybetmemek için binerlermiş o kapalı kutulara. Oysa benim hiç acelem yok. Çok vaktim var denizlerde harcayacak. İdeal şilebimin belirli ve kesin bir rotası olmayacak. Sahibi olan şirketten aldığı telgraflara göre bir limandan ötekine yönelecek. Örneğin Liverpool'a gidiyorum diye bineceksiniz şilebe. Derken oradan bir haber alıp Hong Kong'a doğru yol alacaksınız. Hong Kong'dan San Francisco'ya gidecek, San Francisco'dan Odessa'ya, Odessa'dan Amsterdam'a ve benzeri. Böylece hiç görmediğiniz limanları göreceksiniz, aylarca dolanacaksınız dünyanın okyanuslarında. Tirhandil düşü gibi bu şilep düşü de gerçekleşemedi hiçbir zaman. Ne gariptir ki o şilebi hep özledim de, milyarder Hutton ailesinin The Sea Cloud, Deniz Bulutu adlı görkemli yatıyla Akdeniz'de 10 günlük bir tur atmak önerisini hiç çekici bulmadım. 1985'te Bodrum'da Orhan'ın yerinde çok sevimli Amerikalı genç bir çiftle dostluk kurdum. Az sayıda yolcu alarak bir turizm şirketi hesabına bu yatı işletiyorlarmış. Bodrum'a yatla geldiğimizde sizi de konuk etmek isteriz dediler. Telefon numaramı aldılar. Ben bunu meyhanelerin sıcak havasında verilen ve dakikasında unutulan o hoş Alaturka vaatlerden biri sandım. Meğer öyle değilmiş. Birkaç ay sonra bana telefon ettiler. Bodrum'a varmışlar ama 100 metre boyundaki yat rıhtıma yanaşamıyormuş. Akşama beni ve başka dostlarını almak üzere bir motor göndereceklermiş. Birlikte yemek yiyecekmişiz. Sonra öteki dostlar Bodrum'a geri dönecek, ben yatta kalacakmışım. The Sea Cloud'u uzaktan görebilmek için hemen kumsala koştum. Dört direkli bembeyaz şahane bir gemiydi. O dört direğe bağlı tam 34 yelkeni olduğunu daha sonraları gemiyi gezerken öğrendim. Hutton ailesi 1932'de sadece 8 çift yolcu almak üzere 8 kamaralı olarak yaptırmış bu yatı. Kamaraların 8'ini de gezdik. Gemi kamaralarına değil, Belle Époque denilen dönemin en lüks otellerinin suitlerine benziyordu bunlar. Hele Barbara Hutton'ın Cary Grant'la ya da başka ünlü bir sinema oyuncusuyla evliyken kullandığı şömineli koskocaman yatak odasının mobilyaları rüküş denecek kadar süslü geldi bana. Böylesine zevksiz bir burjuva süsünün denizle ilişkisini göremediğim için genç çiftin onlarla birlikte Akdeniz turu yapma önerisini kabul etmedim. Etseydim tedirgin olacaktım. Çünkü yolcularla konuşmak, gerekirse İngiliz edebiyatı, özellikle Shakespeare üstüne küçük konferanslar vermek üzere davet ediyorlarmış beni. Ne var ki kendim yaşlı olduğum halde gençlerden hoşlanırım. Bu yatta ise bir çeşit kültürel animatör olarak benden yararlanmak isteyen çiftten başka genç yoktu. Az sayıda yolcunun hepsi 60'ın üstündeydi, çoğu da kadındı. Çünkü malum ya, Amerikalı erkekler para kazanmak, çok çok para kazanmak amacıyla stres altında fazla çalıştıklarından eşlerinden önce ölürler. Paraya konan dullar da kırmızılar giyip boyunlarına 5-6 kilo ağırlığında gerdanlıklar ve zincirler, kulaklarına omuzlarına kadar sarkan küpeler takarak ölen kocalarının kazandığı paralarla böyle pahalı gezilere çıkarlar. Bir Amerikalı turist grubuna bakarsanız bu yüzden yaşlı kadınların hep çoğunlukta olduğunu görürsünüz. Yemek salonunda o aşırı süslü kokonalardan biri piyano çalıp şarkı söylerken bu şahane yat sinirime dokundu. İlkin hayran olduğum dört direğini de, 34 yelkenini de vahşi kapitalizmin en vahşisi olan Amerikan kapitalizminin bir ürünü olarak görmeye başladım. The Sea Cloud benim yıllardır özlediğim Tirhandil'e de, küçük Şileb'e de hiç mi hiç benzemiyordu. Bir gemi değil, yüzen lüks bir oteldi sanki. Deniz tutkumun doğal bir sonucu olarak çocukluğumdan beri deniz kabuklarına merakım vardır. Onları küçükken de toplardım, şimdi de topluyorum. Dalmam çoktandır yasaklandığı için sığ sularda, kayaların arasında düşe kalka ararım onları. Bu yüzden kollarım, bacaklarım yara bere içindedir. Bir defasında da dört dikiş atıldı kafama. Deniz kabukları düşlerime bile girer. Saydam sularda ışıl ışıl ışıldarken görürüm onları. Elime almak için uzanırken hep uyanırım. Dış ülkelere yolculuklarımda deniz kabuğu satan dükkanların vitrinine baka baka içimi çekerim. Öyle pahalıdırlar ki satın almamın yolu yoktur. Beyoğlu'nda Oğuz Bey'in Deniz Kızı adlı dükkanında da içimi çekerim. Aynı tutkuyu paylaşan eski dalgıç Oğuz Bey derdimi anlar, bana deniz kabukları armağan eder ara sıra. Güzel bir deniz kabuğunun benim gözümde en pahalı mücevherlerden daha kıymetli olduğunu bilen arkadaşlarım, dış ülkelerden döndüklerinde Akdeniz'de ve Ege'de bulunmayan deniz kabuklarını armağan ederler. Bir defasında rahmetli arkadaşım Azra İnal, Uzak Doğu'dan bir harika almıştı bana. O deniz kabuğunun fiyatını öğrenen Türk hanımı, işe yaramayan bu zırıltı yerine arkadaşınıza ipekten bir Çin elbisesi alsaydınız daha iyi olmaz mıydı diye sormuş. Azra da hayır olmazdı diye hanımı terslemiş. İyi ki sık sık kongrelere giden arkadaşım ve doktorum Profesör Şengün Ulutin, dış ülkelerden aldığı deniz kabuklarının en güzellerini getirir bana. Bunları özel yaptırdığım vitrinlere ve evimin dört bir yanına koyduğum cam kaselere yerleştiririm. Konuklarım hayranlığımı paylaşmayınca, üstelik o doğa mucizelerini boyanmış sanınca fena halde bozulurum. 3. Eski ve Yeni Bodrum. 1972'de 30 bin liraya avlulu bir bodrum evi yıkıntısı almıştım. O perişan yıkıntı, arkadaşım Nail Çakırhan tarafından sadece 100 bin liraya restore edildi. Küçük ama çok güzel bir bodrum evine dönüştü. Nail hem kasabanın içindeki hem de yarımadadaki yapıları inceledikten sonra bu işe girişmişti. Ev tamamlandıktan sonra mahallenin ihtiyarlarını çaya çağırmıştı. Hepsinin bir ağızdan tıpkı eski evler gibi dediklerini duyunca bu işi başardığını anlamıştı. Ne var ki bu ev yapılırken Bodrum'un çok yakında moda olacağını, milletin oraya akın edeceğini hiç düşünmemiştim.